Ayrım 7. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 77. İlk balon. Nazım Kadıköy'de Süreyya Sineması yakınlarında bir evde oturuyordu. Orası akşam toplantılarına daha elverişliydi. Toplantılara Nazım'ın babası Hikmet Bey, teyzesi Sare Hanım ve eniştesi de katılıyordu. O yıllar Nazım'ın en mutlu dönemiydi. İçi devrim aşkıyla kaynıyor, düşüncelerini bağıra bağıra haykırıyor ve çevresinde geniş bir hayranlar topluluğu oluşturuyordu. Resimli Ay'da çalıştığı dönemde bir gün matbaaya Matbuat Cemiyeti'nden, o zamanki Gazeteciler Cemiyeti, 4 balo davetiyesi geldi. Nazım davetiyeleri görünce Sabiha Hanım'a "Ben ömrümde baloya gitmedim" dedi. "İsterseniz hep birlikte şu baloya gidelim." Zekeriya Bey, "Gidelim ama nasıl?" diye sordu. "Senin smokinin var mı?" "Ne gezer, boş verin böyle gideriz." "Ama nasıl olur?" "Siyah elbise olmazsa içeri sokmazlar. Rezil oluruz." "Hiç de olmayız. Burjuva geleneklerini yıkmak gerek. Biz yıkmazsak kim yıkacak?" "Vallahi doğru söylüyorsun Nazım. Sana katılıyorum. Hep birlikte bir baskın yaparız." Başkan Hakkı Tarık, "Us, benim eski dostumdur. Bizi kıramaz. Baloya gireriz. Gidiyoruz öyleyse." Az sonra Resimli Ay'da Nazım'ın bu provokasyon niyetini duymayan kalmamıştı. Vala ve Peyami Safa, Zekeriya Bey'in odasına girerek "Aşk olsun" dediler. "Baloya gidiyormuşsunuz. Bize haber vermek yok mu? Başımız kel mi?" "Yok, estağfurullah. Nazım sivil elbiseyle baloyu basmaya karar verdi. Biz de ona katıldık. Ne bileyim, belki bir olay çıkar. Siz de günlük kılığınızda bize katılmak ister misiniz?" "Elbette. Sıkıysa bizi içeri sokmasınlar." Nazım, Zekeriya Bey, Sabiha Hanım, Vala ve Peyami Safa akşam kravatsız, açık yakalı gömlek, spor ceket ve ütüsüz pantolonlarla balonun kapısına geldiler. Sabiha Hanım da uzun etekli tuvalet giymeden gündelik elbisesiyle baloya gelen tek kadındı. Kapıdakiler, "Çok affedersiniz, içeri böyle giremezsiniz" diye onları durdurdular. "Nasıl giremezmişiz, davetiyemiz var." "Olsun, elbise mecburi." "Biz çıplak değiliz ya, bizim de elbisemiz var." "Olsun efendim, ısrar etmeyin, emir böyle. Sizi içeri sokamayız, yoksa polis çağırmak zorunda kalacağız." "Çağır istersen, biz polis molis dinlemeyiz. Bu bizim balomuz, dilediğimiz kılıkta gireriz." Kapıda birikenler şaşkın gözlerle olayı izliyorlardı. Bazı gazeteciler, "Tabii Nazım haklı, bırakın şu gelenekleri" diye onları destekliyor. Bazıları da, "Yapmayın arkadaşlar, olay çıkarmayın, cemiyetin geleneklerini yıkmayalım. Usul, adet neyse ona uyalım" diye söyleniyordu. Zekeriya Bey olay çıkarmaktan yana değildi. "Hakkı Tarık Bey'e haber verin, o bizi anlar" dedi. Kapıdakilerden biri gidip Hakkı Tarık Bey'i çağırdı. Başkan, başkaldırıdan hiç hoşlanmayan uysal bir adamdı. "Aşk olsun Zekeriya" dedi. "Sana hiç yakıştıramadım. Matbuat Umum Müdürlüğü yapmış bir adamsın. Arkadaşlarını toplayıp gelmişsin. Şimdi burada olay çıkartıyorsunuz. Maksadınız nedir? Cemiyeti yıkmak mı istiyorsunuz?" Sabiha Hanım, "Yapmayın Tarık Bey" dedi. "Niyetimiz kötü değil. Elbisemiz yok, onun için böyle geldik. Matbaadan erken çıkamadık. Vaktimiz olsa elbise kiralayacaktık, yapamadık." "Aşk olsun size Sabiha Hanım. Siz de onlara uymuşsunuz. İçeride bakanlar var, yabancı elçiler var, ne derler? Hele Nazım, bayrak gibi bir adam. Bu kılıkla salona girince herkes galeyana gelecek, ne olur anlayış gösterin." Vala atıldı. "Siz de anlayış gösterin Hakkı Tarık Bey. Şu çekilcilikten vazgeçin artık." Kapının önündeki hava gittikçe gerginleşiyordu. Polis işe karışsa olay büsbütün büyüyecekti. Sonunda başkan pes etti. "Peki" dedi. "Olay çıkarmak istemiyorum. Arkadaşlar sizi salonun arkasında bir yere oturturlar. Ortalarda görünmeden baloyu izlersiniz." Başkan arkalarda bir yer ayarladı. Oraya iskemleler koyduruldu. Bizimkiler de sessiz sedasız iskemlelere yerleştiler. O sırada herkes pistte dans ediyordu. Ama birkaç dakika geçti geçmedi, pistteki gençlerden biri Nazım'ı görür görmez, "Nazım Hikmet burada!" diye haykırdı. Gençler eşlerini pistin ortasında bırakıp arka taraflara koşuştular. Nazım ayağa kalkmış, bir ihtilal bayrağı gibi dimdik duruyor, gençleri selamlıyordu. Hepsi teker teker Nazım'ı kucakladı ve kendisini soru yağmuruna tuttular. O arada Zekeriya Bey'i, Sabiha Hanım'ı tanıyıp kucaklayanlar oldu. Peyami'ye kimse yüz vermiyordu. O da zaten kafayı çekmiş olarak baloya gelmişti. Önüne gelen kadına kıza asılıyor ve her birini piste sürüklemeye kalkıyordu. Hakkı Tarık'ın bütün keyfi kaçmıştı. Ters gözlerle Zekeriya Bey'e bakarak, "Bunu da mı başıma getirecektin" der gibi kafasını sallıyordu. Nazım ise çok keyifliydi. Zekeriya Bey'e, "Burjuva balosunun nasıl canını okuduk" diyordu. 835 satır. Putları yıkıyoruz. Nazım, Resimli Ay'da çalıştığı dönemde 1929 Nisan'ında 835 Satır adlı şiir kitabını yayınladı. Kitap baskıya verilmeden önce seçtiği şiirleri Sabiha Hanım'a gösterecek oldu. Onun tepkisi hiç de olumlu değildi. "Nazım Bey," dedi, "siz bu kitabı yayınlamayın." "Bal gibi yayınlarım. Ne olur, toplatırlar mı?" "Toplatılıncaya kadar herkes okur. Ama iş bu kadarla bitmez. Sizi tutuklarlar, yine cezaevini boylarsınız." "Boş verin. Su testisi su yolunda kırılır." 835 satır, 3000 basıldı. O zamanlar bu, hiç ulaşılmamış bir baskı sayısıydı. Kitap, edebiyat ve sanat çevrelerinde bomba gibi patladı. İçinde hiç alışılmamış biçim ve içerikli şiirler vardı. Berkeley, Açların Göz Bebekleri, Bahri Hazer, Güneşi İçenlerin Türküsü, Sakım Söğüt. Türk okuyucusu böyle şiirlere hiç alışık değildi. Bunların çoğu belleklere yerleşti. Hele hele Bahri Hazer ve Sakım Söğüt'ü gençler bütün toplantılarda okuyor ve şaire gösterilen ilgi doruğa ulaşıyordu. Nazım'ın katıldığı toplantılarda da gençler kendisinden ısrarla bu şiirleri okumasını istiyor ve Nazım'ı dakikalarca alkışlıyorlardı. Nazım artık Türkiye'nin en sevilen şairi olmuştu. O günlerde Nazım'ı çok duygulandıran bir olay Lena'dan gelen bir kart oldu. Kartın tarihi 23 Mayıs 1923'tü. Nazım'ın eşi bir yıldır Türkiye'ye gelebilmek için Odessa'da kendisinin haber beklediğini yazıyordu. Zavallı Lena, Nazım'a delicesine aşık olmuş ve çaresizlik içinde kalmıştı. Nazım'ın girişimleri de sonuç vermiyordu. Birkaç ay sonra Odessa'dan kara haber geldi. Lena orada bir salgın hastalığa yakalanmış ve ölmüştü. Bu ölüm haberi Nazım'ı yıktı. Kendini yazı ve şiire vererek acısını unutmaya çalıştı. Böyle bir havada Nazım bir gün Zekeriya Bey'e, "Ben edebiyat ve sanatta kilit noktalarını tutmuş olan sahte şöhretleri yıkmak, onların kapadığı yolu açmak istiyorum. Bu putları yıkmak için bir kampanya başlatsak nasıl olur?" diye sordu. Zekeriya Bey ve Sabiha Hanım bu öneriye sıcak baktılar. Bunun üzerine 1929 Haziran'ında Nazım Abdülhak Hamit'i ele aldı. Hamit'in uluslararası değeri olmadığını, asla dahi sayılamayacağını, tarihe karışmış bir şahsiyet olduğunu ileri sürdü. Hamit Beyefendi'yi dahi azam gibi göstermenin çok zararlı bir iş olduğunu yazdı. Herkes Abdülhak Hamit'in göstereceği tepkiyi merak ediyordu. Ama Hamit, büyük bir olgunlukta Nazım'ı kendi apartmanında bir akşam yemeğine davet etti. Nazım gitsin mi, gitmesin mi? Nazım yine herkesi şaşırtarak Hamit'in davetini kabul etti. Yemek acaba nasıl geçecekti? Herkes, Allah vere de Nazım yine bir taşkınlık yapmasa, diyordu. Ertesi gün Nazım, resimli aya gelince Sabiha Hanım heyecanla, "Anlatın," dedi, "kavga çıkarmadınız ya." "Ne münasebet hanımefendiciğim, yemek gayet iyi geçti. Beni eşi Lucien Hanım'la kapıda karşıladılar. Abdülhak Ahmet, topuklarına kadar uzanan siyah bir redingot giymişti. Bir gözüne bir monoklu takmıştı. Tam bir İngiliz lorduna benziyordu. Beni muhteşem bir salona aldılar. Bir de mükellef sofra. Üzerinde yok yok. Hiç görmediğim viskiler ve çeşit çeşit içkiler. Kuş sütüne varıncaya kadar her şey vardı. İnanır mısınız, ben utangaç bir çocuk gibi oldum. Bir de yabancı misafir çağırmışlar, 4 kişi sofraya oturduk. Abdülhak Hamit sanattan söz açtı. Neler anlatmadı neler. Avrupa'daki yeni edebiyat akımları, tiyatrodaki yenilikler, hiç bilmediğim bir yığın konu. Kendi cehaletimi duydum. Sonra ben de ona gerçekçi sanattaki gelişmeleri anlattım. O da bunları bilmiyormuş, ilgiyle dinledi. Sonra büyük bir alçak gönüllülükle, putları kırmakta haklısınız, dedi. Biz de edebiyat hayatına atıldığımız zaman aynı şeyi yaptık. Divan edebiyatını yıkıp Tanzimat edebiyatını getirdik. Türk edebiyatında yeni hamlelere giriştik. Biz onları yıktık, şimdi de siz bizleri yıkacaksınız. Hamit'in bu geniş görüşüne hayran oldum. Oysa ben çetin çarpışmalar bekliyordum. Hanımefendiciğim, izin verirseniz şunu da söyleyeyim. Ben konuşurken Lucien Hanım gözlerini benden bir saniye bile ayırmıyordu. Normal değil mi? Normal olmasa normal ama bir yandan da masanın altından ayağıma basıyordu. Sabiha Hanım bastı kahkahayı. İlahi Nazım, ya siz ne yaptınız? Tabii anlamazlıktan geldim. Ayağımı çektim. Her şeye rağmen putları yıkıyoruz kampanyası devam edecekti. Ertesi ay 1929 Temmuz sayısında şair Mehmet Emin Yurdakul Bey ele alındı. Nazım, onun da şairliğinin cahillikten ileri gitmeyeceğini yazdı. Şöyle diyordu. Mensup olduğu milletin büyük mücadelesini ve sesini duyurmayan bir şair nasıl milli şair olur? Nazım, aynı sayıda cevap bir başlıklı bir yazıda Yakup Kadri'yi ele alarak şöyle diyordu. Behey, kara maça bey. Behey yüzü kara. Ruhunu zenci bir esir gibi çıkardın pazara. Bir orospu odası yaptın kafatasını. Haki ceketli ölülerin ceplerinden çalarak parasını, satın aldın kendine İsviçre dağlarının havasını. Bunun üzerine Ahmet Haşim, Yakup Kadri ve Hamdullah Sufi Nazım'a karşı kampanya açtılar. Nazım dolu dizgin gidiyordu. Cevap 2'de Ahmet Haşim için yazdığı şiir şöyle başlıyordu. İki serseri var. Birinci serseri köprü altlarında yatar, sularda yıldızları sayar geceleri. İki serseri var. İkinci serseri atlas yakalı sarhoş sofralarında Bağdatlı bir dilencinin çaldığı sazdır. Fransız emperyalizminin idare meclisinde ayvazdır. Kampanya devam ediyordu. Türk Ocağı Başkanı Hamdullah Sufi de bu kampanyadan nasibini aldı. Resimli ayda cevap 3'ün konusu Hamdullah Sufi'ydi. Nazım şöyle diyordu o şiirinde. Toka edersin eline papelini ve sıkar sıkmaz onun ince belini, sivri dilli, zilli bebek gibi çırpar elini. Hamdullah Sufi de İkdam gazetesinde Nazım'a ateş püskürüyor ve şöyle diyordu. Bu edebiyat tartışması değil, komünizm propagandasıdır. Karşımızdaki kimlerdir? Bolşevik kapısının müseccel köpekleri, putları kıranlar bunlardır. Hamdullah Sufi bununla da yetinmedi. 40-50 kişilik bir öğrenci topluluğunu resimli ayı basmaya gönderdi. Zekeriya Bey karşısında gençleri görünce, "Çocuklar," dedi, "siz kimsiniz? Kimin adına konuşuyorsunuz? Oturunuz." Üniversiteli gençler ayaklarıyla değil, kafalarıyla düşünürler. Biz doğru sandığımız fikrin kavgasını yapıyoruz. Siz de bizi fikirle yenmeye çalışın. Bizi inandırırsanız savaşımızdan vazgeçmeye hazırız. Gençler sustu. O ana kadar hiç konuşmadan tartışmaları dinleyen Nazım, gelenlerin saldırgan havası yatıştıktan sonra ayağa kalkarak öğrencilere soğukkanlılıkla kendi düşüncelerini anlattı. Hepsi büyülenmiş gibiydi. İşlerinden biri Nazım'dan bir şiir okumasını istedi. Nazım, Bahri Halder'i okuyunca öğrencilerin yüzlerini tatlı bir gülümseme kapladı. Kara bulutlar dağılmıştı. Nazım'a çeşitli sorular sordular. Nazım, inandırıcı sesiyle onları yanıtladı. Gençler mutlu bir havada matbaadan ayrıldılar. Sesini kaybeden şehrin kapağında Seda Simavi'nin çizdiği Nazım portresi yer alıyordu. Kitabın içindeki desenleri de Abidin Dino çizmişti. Abidin o yıl 17 yaşındaydı. Sesini kaybeden şehir İstanbul'daki şoförler grevinden esinlenilerek yazılmıştı. Nazım sıcak bir yaz günü resimli ayın merdivenlerini koşa koşa çıktıktan sonra Sabiha Hanım'ın odasına girerek şöyle demişti. Hanımefendiciğim, haberiniz var mı? Şoförler grev yaptı. Onlara sirkecide rastladım, yanıma koştular. Belediye vergileri artırdı, biz de işi bıraktık dediler. Bu müthiş bir olay, şoförlerin sesine kulak vermeliyiz. Bunu yazın öyleyse, hemen yazıyorum. Nazım şu şiiri yazdı. Şehir sustu, cadde boş, bir uçtan bir uca koş, cadde boş, bomboş, cebim gibi, kesildi akmıyor su, ne bir motor uğultusu, ne dönen bir tekerlek var. Nazım o yıl Joconde ile Sia U adlı kitabını da yayınladı. Şair bu uzun şiiri Moskova'dayken tasarlamıştı. Şiirin kahramanı Çinli bir komünist şairdi. Şiir bir destan havasıyla yazılmıştı. Destanın kahramanı Sia U Paris'te Louvre Müzesi'ni gezerken Joconde'un önünde durup hayran hayran seyrederken ona aşık oluyordu. Tam bir hayal ürünü olan bu destanda Çinli şair Joconde'u Louvre'dan kaçırıyordu. Joconde bir süre sonra Şangay'a geliyor ve orada sevdiği şairin idam edilişine tanık oluyordu. Sonra Joconde da tutuklanıyor, o da idama mahkum ediliyordu. Ne var ki Nazım'ın yayınladığı kitaplarda savcılık suç unsurları gördü ve şairin komünizmi yaymak için propaganda yaptığını ileri sürerek dava açtı. 6 Mayıs 1931'de başlayan dava 10 Mayıs'ta Nazım'ın aklanmasıyla sonuçlandı. Mahkeme oy birliğiyle beraat kararı verdi. Nazım'ın plağı ve Gazi. Nazım'ın hayranları o yıllarda şairin sesini çok merak ediyorlardı. Ama o dönemde ne teyp vardı, ne kasek, ne de CD. Sahibinin sesi Columbia firması, Nazım'ın sesiyle şiirlerinin plağı alınmasını önerdi. Nazım bu öneriye çok sıcak baktı. Bahri Hazer ve Salkım Söğüt plağı alındı ve kapışıldı. İşte o günlerde bir akşam Nazım ve Serterler Erenköy'de bir kür kahvesinde oturuyorlardı. Masalarda yapı işçileri vardı. Kahveci, Nazım'ın orada oturduğunu görünce bir sürpriz yapmak istedi ve Nazım'ın plağını gramofona koydu. Ortalık Nazım'ın coşkulu sesiyle çınlamaya başladı. Kahvede oturanlar şairi tanımışlardı. "Nazım aramızda, Nazım burada!" diye bağırmaya başladılar. Yoldan geçenler de durumu anlamışlardı. Kahve bir anda doldu. Bazı gençler Nazım'ı kucakladılar. Şairin gözlerinde ateşler çakıyordu. Yanındakiler, 20 beyanname dağıtsan bu kadar etkisi olmazdı, dediler. Masadakilerden biri sordu. Nazım, bu plaktan kaç para aldın? Bu da sorulur mu? Plak şirketine kaç para verdin diye sorsanız. Param olsa üste para verir, plakları bedava dağıtırdım. Plak, artık lokantalarda, kahvelerde, evlerde, her yerde gümbür gümbür çalınıyordu. Ne olsa beğenirsiniz. Hükümet kahvelerdeki plakları toplattı ve genel yerlerde çalınmasını yasak etti. Türkiye o yıllarda zıtlıklar ülkesiydi. Her şeye karşın plağın ünü Mustafa Kemal'e kadar ulaşmıştı. Gazi bir akşam Dolmabahçe Sarayı'nda sohbet ederken söz Nazım'dan açıldı. Sofrada bulunan devrimci arkadaşlarından biri, "Paşam," dedi, "hani şu Nazım Hikmet var ya, hani 1921 yılı başlarında Ankara'da mecliste size de tanıtmışlardı. Şimdi onun şiirlerini kendi sesiyle plağa almışlar, her yerde çalıyorlar. Çok hoş bir plak." "Evet, hatırladım. Bana iki genç şair tanıtmışlardı. Ben de onlara gayeli şiir yazmalarını önermiştim. Çok merak ettim, o plağı dinlemek isterim." Gazi'nin çevresindekiler sağa sola emirler verdiler. Plak bulunup getirildi ve gramofona kondu. Mustafa Kemal şiirleri dikkatle dinledikten sonra, "Bu şair sizlere benzemiyor," dedi. "Kendisini yakından tanımak isterdim. Bulup getirsinler şiirlerini, bu akşam bize kendisi okusun bakalım." Vakit gece yarısını geçiyordu. Vali Muhittin Üstündağ, Kadıköy Polis Merkezi'ne telefon ederek, "Derhal Nazım Hikmet'i bulup saraya getirin," dedi. "Kendisini Paşa Hazretleri emrediyor." Kadıköy polisi seferber oldu. Gece yarısı şairin evine bir ekip gönderdiler. Nazım uykudaydı. Kalkıp karşısına polisleri görünce hiç şaşırmadı. "Emniyete mi gidiyoruz?" diye sordu. 5 dakika izin verin, çantamı hazırlayayım." "Aman Nazım Bey, estağfurullah, öyle bir durum yok. Reisi Cumhur Hazretleri size emretmişler, şiirlerinizi dinlemek istiyorlarmış." Nazım rahat bir nefes aldı. Düşündü, gitsin mi gitmesin mi? Davete uyarak kalkıp saraya gitse ne olacaktı? Ne olabilirdi? Bütün bu belalardan kurtulur, artık başı hiç derde girmez, hapiseye düşmez, belki de rejimin yarı resmi şairi olurdu. Ama o bunu kabul edecek yaratılışta bir adam mıydı? Bir an düşündükten sonra, "Oğlum," dedi, "Reisi Cumhur Hazretlerine benden selam söyleyin. Ben deniz kızı Eftalya değilim." Polis memuru, "Aman Nazım Bey," dedi, "hiç ayıp olmaz mı? Paşa Hazretleri şiirlerinizi dinlemek istemişler." "Oğlum, ben ne diyorsam sen onu yap," demekle yetindi. Polis şaşkına döndü. Geri çevrilmenin üzüntüsüyle evden ayrıldı, olayı merkeze bildirdi. Merkezdeki komiser de Nazım'ın cevabını Vali Muhittin Bey'e iletti, o da Gazi'ye. Peki Gazi ne yapacaktı? Ne yapması beklenirdi? Hele diktatör diye adı çıkmış bir devlet başkanından ne beklenirdi? Şairi zorla getirmesi mi, tutuklatması mı? Hayır, hiçbiri değil. Mustafa Kemal, "Aferin çocuğa," dedi. "İşte şair dediğim böyle olur." Nazım'ın resimli aydaki mutlu günleri ne yazık ki ancak 2 yıl sürdü. Derginin ortakları arasında anlaşmazlıklar çıktı. O sıralarda Zekeriya Bey de Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklandı. 18 aya mahkum oldu. Sabiha Hanım bütün gayretlerine rağmen dergiyi yaşatamadı ve 1931 başlarında Resimli Ay'ın yayınına son verildi. Böylece coşkulu bir dönem sona eriyordu. Zekeriya Bey daha sonraları Son Posta gazetesini çıkardı. Nazım Hikmet'te Hür Adam'da yazılar yazdı. Nazım hep yanardağ gibi fışkırıyordu. Sesini kaybeden şehirde Resimli Ay'da çıkmış şiirlerinin yanı sıra daha önce basılmamış şiirleri de yer alıyordu. Bunların arasında Nazım'ın her fırsatta söylediği ve yıllar boyu hiç unutulmayacak Kerem gibi de vardı. O şiirde hedef davadan dönenlerdi. Belki Vala da onların arasındaydı. Nazım şöyle bitiriyordu şiirini. "Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?" Nazım İstanbul'da tiyatroya ve sinemaya büyük ilgi duyuyordu. Moskova'da bulunduğu yıllarda Kafatası adlı bir oyun yazmış ve onu ilk kez orada sahneye koymuştu. Konu kapitalist bir ülkede kızını tüberkülozdan kurtarmak için bilimsel araştırmalar yapan bir doktorun çalışmalarının engellenmesiydi. Birkaç yıl sonra bir gece Nazım İstanbul'daki evinde hasta yatarken Muhsin Bey kendisinden hemen sahneye konulabilecek bir oyun istedi. Nazım da Kafatası'nı yeniden ele alıp geliştirdi ve Muhsin Bey'in istediği gibi bir hafta içinde teslim etti. Nazım provaları izlemek için sık sık şehir tiyatrosuna gidiyordu. İşte o provaların birinde Muhsin Bey Nazım'a Semiha Berksoy adında 20 yaşlarında bir kızı tanıttı. Semiha yeteneği, güzelliği ve güzel sesiyle Muhsin Bey'in dikkatini çekmiş ve İstanbul Sokakları'nda adlı filmde ona ufak bir rol vermişti. Semiha çok güzel şiir de okuyordu. Muhsin Bey ona Kafatası oyununda da ufak bir rol vermeyi düşünüyordu. Semiha'yı Nazım'a tanıttıktan sonra ondan şiir okumasını istedi. Nazım büyülenmiş gibiydi. Semiha ile yakından ilgilenmeye başladı. Semiha, şairin gösterdiği bu yakınlıktan çok hoşlanıyordu. Ama aralarındaki bu karşılıklı sempati platonik bir ilişkiden öteye gidemedi. Provalar bittikten kısa bir süre sonra oyunun ilk gösterisi yapıldı. Salon alkıştan inliyordu. Gençler ve işçiler coşkun gösteriler yaptılar. Nazım alkışlar arasında sayısız kez sahneye çağrıldı. Sokak insan doluydu. Gençler Nazım'ı aralarına alıp coşkuyla tepe başından İstiklal Caddesi'ne doğru yürüdüler. Bu o zamana kadar eşi görülmemiş bir sevgi gösterisiydi. Tiyatro 3 akşam aynı gösterilere sahne oldu. Onun ardından da oyun yasaklandı. Nazım Hikmet aynı yıl Bir Ölü Evi adlı oyunu yazdı. Ama oyun İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda ancak 4 gün oynanabildi. Hükümet oyunu yasaklamadı ama tiyatro boş kaldı. Çünkü Kafatası'nın yasak edilmesinden sonra Bir Ölü Evi'nde oyunun yazarının adı gösterilmemişti. Yani halk piyesi Nazım Hikmet'in yazdığını bilmiyordu. Gelenler sıradan insanlardı. Birinci perdenin ortasında izleyiciler, "Bu ne rezalet, mukaddesatımız tahkir ediliyor, kutsallığımıza hakaret ediliyor" diye bağırmaya başladılar. Salon boşaltıldı ve oyun sahneden kaldırıldı. Nazım bütün bu gerginlikler içinde yine de hiç durmadan yeni yapıtlar üretiyordu. Aynı yıl Benerci Kendini Niçin Öldürdüğü yayınladı. Nazım bunu da Moskova'da hazırlamıştı. Romanın kahramanı olan Hintli Benerci'yi Moskova'da tanımıştı. Benerci, emperyalizme karşı savaşan bir devrimciydi. Nazım bir yandan emperyalizmin insanları nasıl köle gibi çalıştırdığını anlatıyor, öte yandan da Hindistan'da İngilizlere başkaldıran işçilerin, aydınların ve devrimcilerin kahramanca savaşımlarını dile getiriyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 89.